Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz iyiliğe, güzelliğe dair ilginç haberleri, bilgileri sizinle paylaşacağız. Dilerseniz başlayalım. Sevgili dinleyiciler, ilk olarak bir iyilik öyküsü, bir iyilik hareketi Kütahya'dan gelecek. Kütahya'dan bir haberimiz var. Dumlupınar Üniversitesi'nden beden eğitimi bölümünden 3 öğrenci beraberce topluma hizmet dersinde bir fikir ortaya koyuyorlar. Ve o fikir gereğince 5 vakit namaz, 1 vakit spor şeklinde bir proje başlatıyorlar. O projenin ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 3 öğrenci, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları 5 vakit namaz, 1 vakit spor projesiyle yakın çevrelerindeki camilerde özellikle yaşlılara namaz sonrası hafif egzersiz yaptırıyor. Proje kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde namaz sonrası cemaate spor yaptıran öğrencilerden Oğuzhan Buluşlu, Yunus Ulucan ve Recep Karademir hem cami görevlisinin hem de cemaatin takdirini topluyor. Öğrencilerden Buluşlu yaptığı açıklamada topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde hazırladıkları projeyi çevrelerindeki camilerde uygulamaya başladıklarını söyledi. Projeyle yaşlılara spor yaptırmayı amaçladıklarını ifade eden Buluşlu şöyle konuştu. Uygulamamız kapsamında yakın çevremizde bulunan 4 camimizde projemizi başlattık. Camiye gelen yaşlılarımız, emeklilerimiz spor yaparak daha sağlıklı birer bireyler olsun diye bu doğrultuda çalışma yapıyoruz. Yaklaşık bir aydır projemiz başladı ama çevre camilerimizde bunu devam ettireceğiz. Projemiz Diyanet ve Müftülük onaylı. Bununla ilgili okul yönetimimizden de olumlu tepkiler aldık. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek ve inşallah yaşlılarımıza sporu sevdirecek ve daha çok spor yapmalarını sağlayacak çalışmalar yaparak vatanımıza ve milletimize hayırlı olmaya çalışacağız. İnşallah demiş spor yaptıran öğrencilerden Buluşlu Oğuzhan Buluşlu. Ne güzel de demiş, gerçekten güzel bir proje, harika bir proje. Yaşlıların efendim değil mi hareket etmesi gerekiyor. Çünkü yaş ilerledikçe hareket kabiliyeti yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu düşen hareket kabiliyetini hareketi artırarak, sabit kalmayarak hareket halinde tutmak gerekiyor, artırmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda oldukça güzel bir uygulama. Caminin İmam Hatibi Osman Arslan da gençlerin projelerini desteklediğini ve onları tebrik ettiğini dile getirerek gençlerimizin bu projesi gerçekten takdire şayan. Bu uygulama cemaatimiz tarafından da oldukça ilgi gördü. Gençlerimizin cami ile alakalı faaliyetlerine her zaman önce olduk. Katkılarından dolayı gençlerimize çok teşekkür ediyoruz açıklamasını yaptı. Sevgili dinleyiciler, cami cemaati de bu projeden oldukça memnun, oldukça hoşnut. Cami cemaatinden emekli memur Mustafa Kandemir de sporun özellikle yaşlılar için çok faydalı olduğunu düşündüğünü ve etkinliğe katılmaktan dolayı memnun olduğunu aktardı. Spor etkinliğine katılan cemaatten yine Bayram Çetiner de spor her zaman için iyi bir şey. Hele de bizim gibi yaşlılar için spor daha önemli. Belirli bir yaştan sonra insan her şeyi bırakıyor ama sporu bırakmamak lazım. Sağlığım el verdiği müddetçe spor yapmaya devam etmeye çalışacağım dedi. Ne güzel, hem öğrenciler memnun, bir toplumsal eylem gerçekleştiriyorlar. Topluma faydalı, Allah razı olsun, bir eylem gerçekleştiriyorlar. Hem derslerinde topluma hizmet uygulamaları derslerinde başarılı bir proje hazırlamışlar. Hem yaşlılar cemaat için güzel, sadece yaşlılar değil cemaatin hepsi için güzel. Spor yapıyorlar, camiye gidiyorlar. Hem namazlarını kılıyorlar, ibadet ediyorlar. Hem de spor yapıyorlar. Yani bir taşla iki kuş vuruyorlar aslında. Öğrenciler için de aynı şey geçerli. Bir taşla iki kuş vuruyorlar. Hem sevap hem de derslerinde geçer not alıyorlar. Çok güzel, iki taraf için de, hem dünya için de hem ahiret için de oldukça kazançlı bir proje. Yaşlıların hareket kabiliyetini artırması gerektiği ve hareketli olması gerektiği ile ilgili geçtiğimiz günlerde de bir haber paylaşılmıştı. Bir Amerikalı bir profesördü zannımca sevgili dinleyiciler. Amerikalı profesörün açıklamasına göre otobüste yaşlılara yer vermeyin şeklinde bir açıklama yapmıştı Amerikalı profesör. Nedeni de şuydu sevgili dinleyiciler, yaşlıların belli bir yaştan sonra hareket kabiliyetini yavaş yavaş kaybetmeye başladıklarının, dolayısıyla hareket ederek bu kabiliyeti aktif halde tutmaları gerektiğiydi. Dolayısıyla bu şekilde yaşlılarımız namaz vakitlerinde spor da yaparak, hem zaten namaz bir hareket sağlıyor hem de sonrasında egzersizlerle, gerçekten bu profesörün söylemiş olduğu düzlemde de hareket etmiş oluyorlar. Hareket kabiliyetlerini artırıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik edelim. Cami cemaatine de hayırlı olsun diyerek haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, olur ya yolunuz Finlandiya'ya düşer. Finlandiya ne ile meşhur? Eğitimiyle meşhur özellikle. Hatta geçtiğimiz günlerde Finlandiya eski Milli Eğitim Bakanı Türkiye'ye gelmişti, bir seminer vermişti. Eğitim alanında gerçekten dünyanın öncü ülkelerinden birisi Finlandiya. Finlandiya'da 1 Kasım'dan itibaren yeni bir uygulama başlatıldı ve Finlandiya'da böceklerin gıda ürünü olarak satışına resmen izin verilmişti 1 Kasım'dan itibaren ve şimdi yeni bir uygulama ortaya çıkıyor. Finlandiya'da böcekli ekmek satışa çıkıyor sevgili dinleyiciler. Finlandiya'da hamurunda 70 kadar kurutulmuş cırcır böceği içerecek ekmeğin fırınlarda satılmaya başlanacağı açıklandı. Ekmeğe katılacak böceklerin protein, doymuş yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini açısından zengin olduğuna vurgu yapıldı. Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden birinin Unlu Mamuller Bölümü Başkanı Markus Hellström, 70 kadar kurutulmuş cırcır böceği içerecek ekmeğin Cuma günü Finlandiya'nın büyük şehirlerindeki fırınlarda satılmaya başlanacağını açıkladı. Hellström, kurutulmuş cırcır böceklerinin bir somon ekmeğin %3'ünü oluşturacağını belirterek, satışların nasıl olacağı konusunda Finliler yeni şeyler denemeye hevesli olmalarıyla tanınır yorumunu yaptı ve satışların pozitif anlamda gelişeceğini düşündüklerini söyledi. Evet sevgili dinleyiciler, hani vitamin açısından değerli, zengin falan filan diyor ama bizim açımızdan pek değerli bir şey değil. Dolayısıyla Finlandiya'ya yolunuz düşerse aman dikkat edin, ya da Finlandiya'dan gelen bir ekmek vesaire olursa aman dikkat edin, bir kontrol edin. İçinde cırcır böceği veya farklı farklı böcekler çıkabilir. Aman dikkat diyelim, Finlandiya'ya giderseniz ve Finlandiya'dan gelen ekmek yerseniz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, doğal hayat, doğal beslenme hepimizin hayali ama ne yazık ki gün geçtikçe o doğallıktan, o natürallikten uzaklaşıyoruz ve artık yediğimiz, içtiğimiz şeyler doğallıktan öte kimyevi maddelerle donanıyor ve giderek de bu böyle devam edecek. Yavaş yavaş bir geri dönüşüm var gibi ama bu maliyet oldukça artırıyor. Tabii nasıl olur, nasıl biter, önümüzdeki günlerde bizi ne bekler onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Yumurtaya sevgili dinleyiciler, kabuklu yumurta üzerinde yetiştirme metodu kodu da yer alacak artık. Bu koddan yumurtanın organik mi, kümeste kafessiz ya da kafesli yetiştiricilikle üretilip üretilmediği görülebilecek. Kabuklu yumurta üzerinde yetiştirme metodu kodunun da yer alması zorunluluğu getirildi. Bu koddan yumurtanın organik, kümeste kafessiz ya da kafesli yetiştiricilikle üretilip üretilmediği anlaşılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi yumurta tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayınlandı. Sevgili dinleyiciler, tebliğe göre doğrudan insan tüketimine ve gıda sanayisinin kullanımına sunulan kabuklu yumurta A sınıfı üzerine yetiştirme metodu kodu da damgalanacak. Söz konusu kodun tespitinde yumurtacı tavukların korunması ile ilgili asgari standartlara ilişkin yönetmelik hükümleri esas alınacak. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0 numarası, açık dolaşıma erişim yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilecek. Kod, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif ve paketleme tesisinde yazılacak. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan ve prakende olarak satışa arz edilemeyecek. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde açıklanacak. Evet, sevgili dinleyiciler, artık yumurta alırken de yumurtanın sahibi olan tavuğun ne cins olduğunu, yani organik olup olmadığını, kümeste kafesli mi kafessiz mi yetiştirdiğini, yani gezici mi tavuk mu, gezmeyen tavuk mu, olduğu yerde bekleyen tavuk mu, onu da öğrenebileceğiz. Ona göre tercihimizi yapabileceğiz artık yumurtaya yetiştirme şekli damgası sayesinde. Sevgili dinleyiciler, Osmaniye'de ilkokul öğrencileri değerler eğitimi dersi kapsamında döndü nineyi, bölgenin en yaşlısı olan, bulunduğu ilçenin en yaşlısı olan döndü nineyi ziyaret etmişler. Döndü nine de onlara yaşam tavsiyelerinde bulunmuş, onu sizinle paylaşacağız. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından ziyaret edilen ilçenin en yaşlısı 104 yaşındaki Döndü Karabörk çocuklara sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu. İstiklal İlkokulu öğrencileri değerler eğitimi projesi kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Döndü Karabörk teyzeyi ziyaret etti. Resmi kayıtlara göre 7 Temmuz 1918 doğumlu olan 9 çocuk ve 41 torun sahibi Döndü nine, öğrencilere teşekkür edip onlara uzun yaşamının sırlarını anlattı. Döndü nine, doğal ürünlerden vazgeçmemeyi ve çalışmayı uzun ömrün en önemli sırrı olarak aktardı. Sağlıklı yaşamak çok güzel. Hayatınızın değerini bilin, komşularınızı sevin, birbirinize saygı ve sevgi gösterin. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayın. Yaşamım boyunca kimseye hayırsızlık yapmadım, kimseyi bilerek üzmedim, kimseye kızmadım, komşularımla iyi geçindim dedi. Sevgili dinleyiciler, herhalde bu olsa gerek. Yani hem bedeni anlamda doğru bir beslenme, hem de ruhi anlamda doğru bir beslenme. Kimseye kızmamak, kimseyle bir çatışma yaşamamak, kimseye karşı bir hayırsızlık yapmamak, kimseyi incitmemek, incinmemek ve aynı zamanda da sağlıklı beslenmek. İkisi herhalde bu uzun ömrünün ve sağlıklı yaşamın sırrı olsa gerek anladığım kadarıyla. Yaşlı kadının, Döndü teyzenin torunu Ayşe İspir de Döndü ninenin 5 yaşında resmi kayıtlara geçtiğini belirterek ninesinin şu an 104 yaşında olduğunu söyledi. Ninesinin güç yaşam koşullarına rağmen hayata her zaman olumlu baktığını dile getiren İspir, kimseye küsmez, sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu söyler. Sabahları erkenden kalkar, namazını kılar, bol miktarda tereyağı, süt, yoğurt, yumurta, bal, taze sebze ve meyve tüketir. Ziyaretine gelenlere güzel nasihatlerde bulunur diye konuştu. Sevgili dinleyiciler, ne tüketiyormuş Döndü nine? Tereyağı, süt, yoğurt, yumurta, bal, taze sebze ve meyve. Ama bunların hepsi tabii ki doğal. Çünkü biz bunların belli evrelerden geçmiş olanlarını tüketiyoruz. Herhalde bunlar değildir sağlıklı kılan. Ve sabahları erkenden kalkıp, güne erken başlayıp, namazını kılıp, öyle güne merhaba diyormuş Döndü nine. Sevgili dinleyiciler, aslında sağlıklı yaşamın sırrı kolay. Gerçi bu İstanbul'da biraz zor. Böyle metropol şehirlerde biraz zor ama böyle Anadolu'nun böyle hala bozulmamış, incinmemiş, doğası zarar görmemiş beldelerinde herhalde daha kolay olur diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, salgın hastalıklar savaş kadar yıkıcı, savaş kadar büyük etkilere neden olabiliyor ve tarihte bunun tekerrürü çokça gerçekleşmiş. Veba gibi, grip gibi, AIDS gibi, kolera gibi birçok hastalık milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş tarihte. Bugün de etkisi devam eden salgın hastalıkların haritaların yeniden çizilmesine varacak kadar büyük etkileri olmuş. Tarihte bazı hastalıklar savaşları durdurmuş, orduları kırmış, geçirmiş. Yani dünyanın dengelerini değiştirmiş sevgili dinleyiciler. Dilerseniz tarihin eşiğinde o salgın hastalıklara ve onların etkilerine bir göz atalım. Bulaşıcı hastalığın bir bölgede veya dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmasıyla ortaya çıkan salgın hastalıklar, kısa sürede toplu ölümlerin ve büyük acıların yaşanmasına neden oldu. İnsanlık tarihi içinde rolü tartışılmaz olan salgın hastalıklar, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İmparatorlukları çökerten, sınırları yeniden çizen, orduları kıran salgın hastalıklar, ekonomik, siyasal ve demografik sonuçlarıyla yeryüzü haritasının yeniden çizilmesinde önemli roller üstlendi ve üstlenmeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, cüzzam hastalığıyla başlayacağız salgın hastalıkların tarihine bakmaya. Bilinen en eski salgın hastalıklarından birisi cüzzam ve ilk kez ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Hastalığın tanısı ile ilgili ilk yazılı kayıtlarsa M.Ö. 600'lü yıllara ait. Cüzzam hastalığının Hindistan'dan Avrupa'ya Büyük İskender'in ve Roma askerlerinin tarafından taşındığı öne sürülürken bir yandan da cüzzamın bulaşıcı bir hastalık olmadığı iddia edilir. Hastalık yaygınlaşmaya başladıkça cüzzamlılar adeta lanetlenmiş kimseler olarak kabul edilip toplumdan dışlanmışlar. Tedavisinin bilinmediği dönemlerde cüzzamlılar yerleşim birimlerinden uzak yerlere hatta özel adalara sürülerek buralarda kendi kaderlerine terk edilmiş. Cüzzam hastası olan ve bu mikrobu taşıyan bir hastayla en ufak bir yakın temas hastalığın bulaşmasına neden oluyor sevgili dinleyiciler. Bu nedenle de toplum içerisinden tamamen dışlanmışlar cüzzam olan kişiler ve tarihin bilinen ilk salgın hastalıklarından cüzzam bu şekilde görülen bir hastalık ve M.Ö. 600'lü yıllarda ilk yazılı kayıtlarda işleniyor. Hazreti İsa'nın da mucizeleri arasında bulunuyor sevgili dinleyiciler cüzzam hastalarına iyileştirmesi diyelim ve diğer salgın hastalıklarla devam edelim. Justinian veba salgını var sırada sevgili dinleyiciler. İlk salgında 25 milyon, ikinci salgında 50 milyon kişinin ölümüne neden olan salgın Bizans İmparatorluğunu vurdu. Sasani İmparatorluğunu Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkileyen veba, dünya tarihindeki en büyük veba salgınlarından biridir. Ve bakın sevgili dinleyiciler, yani 75 milyon yazıyor burada, 75 milyon kişinin ölümüne neden olan bir salgın. Gerçekten ürkütücü, gerçekten çok büyük. Tabii o dönemde tıp bu kadar ilerlemediği için deva şansı da çok az. Dolayısıyla hastalığa bulaşan ölüyor, bulaşan ölüyor şeklinde büyük bir kıyım olmuş gerçekten. Bir diğer öldürücü, bitirici ve geniş çaplı salgın hastalıkta kara veba sevgili dinleyiciler. Büyük veba olarak da bilinen insanlık tarihindeki en ölümcül salgınlardan biri olan hastalığın bakteriyle yaygınlaştığı iddia ediliyor. Asya'da başlayıp Avrupa'ya yayılan salgın savaşlardan daha fazla ölüme neden olarak 100 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Kara ölüm de denen salgın Avrupa'nın nüfusu üzerinde etkili olarak bölgenin sosyal temellerini değiştirdi sevgili dinleyiciler. En yaygın salgın hastalıklardan birisi de günümüzde de hala etkisini gösteren AIDS sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar 39 milyon insanın ölümüne neden olduğu düşünülen AIDS'in ilk vakaları 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Kaliforniya eyaletlerinde görüldü. Hastalığın ilk olarak şırınga yoluyla yayıldığı ve uyuşturucu kullananlarda ortaya çıktığı biliniyor. Amerikalı ve Fransız araştırmacılar 1983 yılında hastalığın AIDS hastalığının HIV isimli bir virüs nedeniyle yayıldığını tespit etti. 1980'lerde Afrika başta olmak üzere dünyada AIDS vakalarında artış yaşandı. Bu artışta uzun yolculukların ve uluslararası seyahatlerin artması önemli rol oynadı. Bağışıklık sistemine yavaş yavaş nüfuz eden HIV virüsü vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok ediyor ve kişiyi hastalıklara karşı korunmasız bir hale getirerek ölümcül enfeksiyonlara neden oluyor. Hastalık sıklıkla da cinsel yolla bulaşıyor. Dünya tarihine geçen bir diğer salgın hastalık sevgili dinleyiciler İspanyol gribi. İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi olarak da adlandırılıyor. 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt ürünün yol açtığı grip salgını olarak biliniyor. İspanyol gribi 20 milyon kişinin yani o dönemde İspanya'da yaşayan nüfusun %5'inin ölümüne sebep olmuş sevgili dinleyiciler. İspanyol gribi zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olarak rol almış. İspanyol gribinden sonra insanlık 4 küresel grip salgınıyla daha karşılaşmıştır. Ancak bunların sonuçları 1918 salgın faturasının yanına bile yaklaşamamıştır sevgili dinleyiciler. İspanyol gribi o 1918 yılındaki salgın hastalık sürecinde 20 milyon kişinin ölümüne sebep olmuş. Bir diğer salgın hastalık sevgili dinleyiciler yakın tarihte bizim de şahit olduğumuz, şehadet ettiğimiz domuz gribi. Grip virüsünün yeni bir şekli 2009 yılında yayılmaya başlayan salgına Meksika gribi, domuz merkezli grip, Kuzey Amerika gribi ve H1N1 gribi de denir. Gribin şu ana kadar 284 bin kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Öksürme ve aksırmayla başlayan bulaşan virüs, direkt solunum yoluyla alınabileceği gibi ortamdaki kapı kolu, masa, sandalye gibi cansız yüzeylerden de eller vasıtasıyla bulaşabilir. Domuz gribi en kolay yolla bulaşan salgın hastalıklar arasında yer aldığı için hastalığı bulaştığı kişi karantina altına alınıyor. Sağlık Bakanlığı hastalıktan korunmak için su ve sabunla sık sık elleri yıkamayı, kapalı ortamları havalandırmayı ve hasta kişilerden uzak durulmasını önerir. Hastalığın belirtileri normal grip belirtileri gibi yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, titreme, halsizlik, kusma, ishal olarak bilinir. Türkiye'deki domuz gribi vakası sevgili dinleyiciler çoğumuzun da şahit olduğu gibi 16 Mayıs 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul'a gelen bir turiste tespit edildi. İlk ölümse 25 Ekim 2009 tarihinde ağır zatüre sebebiyle hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki bir gençte görüldü. Ve Türkiye'de de domuz gribi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, bir ülkeyi yok eden salgın hastalıktan bahsedilir. Tarihte Hitit Kralı 1. Şupililuma'nın Babil seferinden dönerken beraberinde veba hastalığına yakalanmış esirleri de krallığın başkenti Hattuşa'ya getirmişti. Bir süre sonra krallıkta veba salgını yaygınlaştı ve kral öldü. Yerine gelen 2. Murşili'nin ölümüne yol açan salgınla ilgili babamdan yana olan prensler, komutanlar, binbaşılar, subaylar onlar da o nedenle öldüler. Hatti ülkesi de o konudan dolayı ölmeye başladı. Haddi ülkesi öte yana felakete sürüklendi. Artık şimdi salgın o kadar güçlendi ki Haddi ülkesi salgından çok baskı altında kaldı diyerek hastalığın nasıl bir ülkeyi yok ettiğini yazılı kaynaklardan anlattığı söylenir. Sevgili dinleyiciler, 1. Dünya Savaşı'na kadar çok da önemli bir hastalık olmayan grip, 1918 yılının bahar aylarında savaştan daha yıkıcı bir hale geldi. Savaş meydanlarında 4 yılda hayatını kaybeden 15 milyon insan o sene grip yüzünden aniden öldü. 1918 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 550 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakamın ABD'nin Kore ve Vietnam savaşlarında verdiği ölü sayısından daha fazla olduğu biliniyor. Bu salgın sırasında Alaska köylülerinin tümü yok olurken Hindistan'da 12 milyon kişi hayatını kaybetti. Grip salgınının 1. Dünya Savaşı'nı bitirdiği de bazı tarihçiler tarafından ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, kola. Asidiyle, bol asidiyle bir kola birçok kişinin vazgeçilmezi, yemeklerin yanında farklı farklı zamanlarda, sıcak havalarda buzlu, buzsuz kola herkesin, daha doğrusu birçok kişinin vazgeçilmezi, ama kolanın birçok zararı var. Bu da hepimizin malumu, ama bu zararları bilerek ne yazık ki kola tüketimine devam ediyoruz. Türkiye'de kola tüketimi oldukça fazla. Dünyada da oldukça fazla. Kola eczacı Dr. John S. Pemberton tarafından 1886 yılında üretilmiş olup formülü gizli tutulmakta sevgili dinleyiciler ve kola içmenin birçok zararı var demiştik. İşte o zararları zikredelim. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanın sürekli tükettiği kolanın zararları birçok araştırmayla gün yüzüne çıktı. Diş çürümesi, vitamin eksikliği, kaygı bozukluğu, cilt problemleri gibi birçok hastalığa neden olan kola bağımlılık da yapıyor. Kola öncelikle vitamin eksikliğine neden oluyor sevgili dinleyiciler. Kola ve benzeri gazlı içeceklerde asit kafeinle birleştiğinde 60 dakika içinde vücutta bulunan vitaminleri parçalamaya başlıyor. Böylece vitamin eksikliği ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Kola aynı zamanda dişinizi çürütüyor. Kolanın yüksek asitli ve şekerli içerikleri diş minesine zarar verir. Vitamin eksikliğine düşük seviyelerdeki kalsiyum da eklenince dişlerinizi kaybetme olasılığınız yükselir sevgili dinleyiciler. Kola kaygı bozukluğuna neden olur. İçerdiği kafein nedeniyle uyku bozukluklarına neden olur. Bunun yanı sıra kaygı kafeinin yan etkisidir. Bir kutu kola ciddi miktarda kafein içerir ve bağımlılık yaptığı kanıtlanmıştır. İçtiğiniz kolanın miktarını azalttığınızda baş ağrısı, sinirlilik, yorgunluk veya hatta depresyon yaşayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, kolanın en büyük zararlarından birisi de günümüzün en büyük hastalıklardan birisi olan şişmanlık. Kola şişmanlatıyor sevgili dinleyiciler. Kola içerisindeki şeker miktarı nedeniyle şişmanlatır. Bunun yanında bağışıklık ve kalsiyum eksikliği nedeniyle eklem ve kemikler üzerindeki baskıyı artırır. Kolanın bir diğer zararı sevgili dinleyiciler, cildi yıpratması. Her gün kola içmek cildiniz için her gün sigara içmekle aynı etkiye sahiptir. İnce çizgi ve kırışıklıklarınızı artırır, cilt yaşlanmasını hızlandırır ve cildinizi daha sarkık bir hale getirir. Ayrıca egzemayı tetikler sevgili dinleyiciler. Bir diğer zararı kolanın sevgili dinleyiciler, kalp krizini tetiklemesi. Kötü kolesterol düzeyinin artması kalp krizi olasılığını artırır. Günde sadece bir kola içmek yüksek tansiyon sorununu artırır. Aynı zamanda kola tüketen kadınlarda tip 2 diyabet gelişme olasılığı daha yüksektir. Kola içmenin ortaya koyduğu zararlardan bir diğeri de kanser sevgili dinleyiciler. Kolanın geldiği plastik şişelerdeki benzen kansere neden oluyor. Kanser riskinin önüne geçmek için doktorlar kola tüketiminin maksimum haftada 1'e düşürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir diğer kola içmenin zararı ise böbrek yetmezliği sevgili dinleyiciler. Yapılan araştırmalara göre günde 2 veya daha çok kutu kola içenlerin kronik böbrek hastalıklarına yakalanma riski 2 katına çıkıyor. Kolasız, diğer gazlı içeceklerden günde 2 veya daha fazla tüketenlerde ise söz konusu risk artmıyor sevgili dinleyiciler. Bir daha baştan zikredelim. Kola içmenin zararları. 1. Vitamin eksikliğine neden oluyor sevgili dinleyiciler. 2. Dişlerinizi çürütüyor. 3. Kaygı bozukluğuna neden oluyor. 4. Şişmanlatıyor sevgili dinleyiciler. 5. Cildinizi yıpratıyor. 6. Kalp krizini tetikliyor. 7. Kansere neden oluyor. 8. Böbrek yetmezliği gibi birçok zararı var sevgili dinleyiciler. Kolanın gerçekten bunca zarara rağmen neden kola içiliyor, hala neden kola satışları zirvede anlamak gerçekten zor diyelim ve bu haberle haber tadındayı noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çevrenizde tebessümün daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, Rabbimin sizi iyilerle, iyiliklerle, güzellerle, güzelliklerle karşılaştırması temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.